Ben başlıyorum o zaman. Tamam. 3 Ocak 1971'de İstanbul'da doğdum. 5 yaşındayken ilkokula başladım. Beni bakacak, bırakacakları kimse olmadığı için çalışan anne çocuğuyum, hemşire çocuğuyum ben. Ondan sonra ilkokulu İstanbul'da okudum. Sonra annem devlet memuruydu. Bir de hemşire olarak çalışıyordu. İşte babama bir yer kalmıştı Denizli'den. Biz oraya taşındık. 4 yıl orada oturduk. Sonra geri geldik. Liseyi normal fen bölümünü bitirdim lisede yine ESTE. Sonra çok istediğim bir şeydi hemşire olmak. 2 yıl hemşirelik okudum. Sonra lisans tamamladım. Şimdi doğum ve kadın hastalıkları hastanesinde çalıştım. 15 yıl. 4,5 yılı idareci olarak geçti, başhemşire olarak geçti. 15 yılın geri kalanı yeni doğan yoğun bakım, en sevdiğim. Süt bebek, onlarda çalıştım. Sonra gece gündüz çalışmak aşırı zor geldiği için, bir de kızımın işte Anadolu Lisesi'ne hazırlık, onun bana çok ihtiyacı vardı. Gece çalışmak istemediğim için merkezine geçtim. Uzun, yani 30 yıl, 29 yıldır çalışıyorum. İşte 15 yılın geri kalanında aynı merkezinde devam ediyorum. 30 yıldır evliyim. 27 yaşında da bir kızım var. Mimar o. İşte öyle. Şimdi iki kardeşi, bahçeli tek katlı bir evimiz vardı. Böyle bahçemizde ön tarafta çiçekler, yan tarafında sebzeler falan vardı. Babam dünya tatlısı, böyle bağlama çalan ama dine inancı da biraz fazla olan bir adamdı. Kendince bize sıfır baskıyla. Sonra biz küçük olduğumuz için ve annem işe gitmek zorunda olduğu için patronuyla konuşup evimizin altındaki dükkana dokuma tezgahlarını getirdi. Orada dokuma tezgahlarında dokumacılık yapıp çıkıp arada annemin bize yaptığı yemekleri ısıtıp yedirirdi. Sonra iner yanında oynardık. Çok sıkılırsak tezgahı bırakır, bağlama çalardı bize. Oynatırdı bizi. Ondan sonra bir yaş var aramızda ablamla. Çok abla kardeş ilişkimiz yok. Hayata bakışımız farklı. Çocukken de öyleydi. Böyle çok değişik karakterlerdeyiz. O daha öfkeli, daha zor bir kız. Şu anda da hayat, yani nasıl anlatayım, her açıdan farklıyız. O böyle işte ibadet ederek ve böyle evine kapalı, asosyal olarak yaşıyor. Ben de daha aktif işte çalışıyorum. İnançlarım zaten, yani dini inancım zaten sadece vicdanım. Annem var bir tane. Annem Alzheimer hastası, söylemiştim sana daha önce. Şimdi bakıcıya alıştırmaya çalışıyorum onu. Son bir haftadır bir parça daha iyi. Yani son 3-4 gündür daha doğrusu. Babamı 92 yılında, 53 yaşındaydı babam, beyin kanamasından dolayı kaybettim. Ondan sonra eşim mali müşavir. İşte öyle. Başka ne söyleyeyim? Aklıma da gelmiyor. Oturduğumuz mahallede ama o zaman hiç göç almamıştı. Daha böyle çok güvenli, yani sokaklar güvenliydi. Biz habire sokakta top oynar, ip atlarız, inşaatlar yeni yeni oluyor, işte kumları atlarız, kudururuz falan böyle işte. Sonra eve gidersem annem dışarı çıkartmayacak diye bahçeye dalarım, domatesleri silerim üstüme, böyle yerim, karnımı doyururum. Yine top oynamaya giderim. Çok özgürdük. Babam çok sevgi doluydu. Yani annemin, yani iki ayrı kutup, birisi aşırı dominant. Böyle ne giydiğime, ne yediğime, nereye gittiğime çok karışır. Babam da böyle, hani bir bardak su istese, kızım sular akıyor mu bak bakalım falan işte diyen bir adam. Böyle bir tane küfür biliyordu. Çok canıyla oynar ve sinirlendirirsen eşeğin sıpası derdi böyle. Annem de sıfır küfür, sıfır dedikodu. Fakat fazla hiç kavga yok, hiç sesini yükseltmez ama aşırı korumacı idi. Hep bir şey olacak kaygısı vardı. Muhtemelen karakteri de hastalığını hazırladı zaten. Ben böyle sokaktan eve gelmek hiç istemezdim. Böyle hep kudurup kudurup oyunlar oynamak isterdim. Canımı çok sıkarlardı erkek çocuklar. İşte güç gösterisi yaptığımda bana evlerini takip eder, böyle kazağımı ters çevirirdim. İçine taş doldurur, camlarını indirirdim aşağıya. Sonra eve gelirlerdi cam parası istemeye. Ama gücüm yetmediği için yapardım. Yani hani durduk yerde değil, onlar eziyet ederdi. Ben de öyle yapardım. Çok güzel bir çocukluk geçirdim. Sokakta böyle, evde babamla, bahçeyle öyle. Okul yılları hiçbir zaman okulda, sınıfta kalmadım. Hemşirelik okuluna kadarını söyleyeyim. Ama hiçbir zaman da başarı olmadı. Fakat hemşirelik okulunda çok istediğim için çok başarılı oldum. Böyle onu geçecek kadar kanaat ettim hep, işte hani ondu geçme sistemi. Ben böyle 5 aldıktan sonra, 4,5 aldıktan sonra falan gerisiyle hiç uğraşmazdım. Sonra hemşire bu arada ben anaokul öğretmeni olmak istedim. O zaman sadece Ankara'da vardı. Üniversite sınavına girmiştim ama annem kabul etmedi gitmeme. Yani çocuklarla uğraşırken böyle hiçbir sıkıntım aklıma gelmiyor. İnanılmaz hoşuma gidiyor. Sonra da hep yani meslek hayatımın tamamına yakını zaten çocuk hastalarla geçirdim. Sonra hemşirelik okuluna başlayınca çok keyifli okudum. Böyle isteyerek ödev yaptım, araştırdım. Kütüphanelere gittim falan. Böyle okumanın keyfine ta şeyde vardım yani. Hemşirelik okurken vardım. 5 yaşında okula başlayınca bir de özür dilerim. Şeydi böyle. Şöyle, ablam benden bir yaş büyüktü. Ben 71'liyim. 76'da ilkokula başladım. Fakat okuma yazmayı bilerek başladım. Çünkü abla vardı benden bir yaş büyük. Ve çok sıkıldım yani. Böyle hep en önde oturuyorum. Birinci zil çalıyordu. Eve gitmek istiyordum yani. Ve gidiyordum da alıp çantamı. Hani oynamak daha cazip geliyordu. Orada bana çizgi çizdiriyorlar. Hani sigara içmemde bir sakınca var mı? Başka? Öyle çok korkusuz bir çocuktum böyle. Hiçbir şeyden tedirgin olmazdım. Kazları kovalardım. O zaman evde kazlar vardı. Sokakta bulduğum hayvanları eve getirirdim ama hiç kıyamazdım falan. Böyle. İlla bakarsın. Evimizde hiç yüksek sesli kavga olmadı, hiç. Sadece bazen annemle babamın şey anlamında birbirlerine küstüklerini anlardım böyle. Bir gün falan sürerdi, ben ortalıkta maymunluk ederdim, o da geçerdi. Huzur vardı çünkü annem çok dominant olduğu için babam biraz geri çekmişti kendini. Hani çünkü annemle baş etmek çok kolay değil. Böyle şeydi. Hani nasıl olsa her şey yolunda. O da şey. Ama bir geziye gitmek istesem mesela okul gezisine babamdan izin alırdım çaktırmadan. Ama annem mutlaka iptal ederdi. Hiçbir anlamı yoktu yani izin almam. Sonra bir keresinde okul gezisine kaçak gittim. Birincisine izin vermeyince ya top oynayacağız falan böyle otobüs tutulacak. Ablama dedim ki ikimiz gidersek annem daha az kızar. Sonra annem işe çıkar çıkmaz biz poşete domatesleri, biberleri falan doldurduk, böyle topumuzu aldık gittik, bütün gün oynadık. Geldik ama buralarımız yanmış tabii ki. Annemden önce gelsekti. Çok kızdı annem ama gerçekten az kızdı iki kişi. Falan öyle. Yani yapmak istediğim her şey kursağımda şeyden kaldı. Annemin dominantlığından kaldı. Nişan ayakkabıma kadar topuklu ayakkabı giymeme bile izin vermedi mesela. Ben nasıl yürünür bile bilmiyorum. Hiç kendim alışveriş yapmadım. Her şeyi annem aldı. Öyle. 3-11 çalışıyordu. Çünkü 3'e kadar, yani 2'ye kadar evde bizim işte yemeğimizi yapıyordu, işleri yapıyordu. Hatta bizim ödevlerimize yardım ediyordu. Sonra gidiyordu, biz babamla devam ediyorduk. Sonra babam saat 11'i geçerken çıkıyordu durağa, annem. Bir de 12 Eylül öncesiydi. Çok karışıktı ortalık. Annemi karşılamaya gidiyordu durağın olduğu yere, onu alıp geliyordu. Öyle gece çalışmadı hiç ama 3-11 çok uzun süre çalıştı. Çünkü mecburen yarım gün evin şeylerini de ayarlaması gerekiyordu. Çok fazla aktifti. Böyle işte hiç para almadan bütün, sen çok az okuyan insan vardı hani o zaman. Annem de böyle o çevreye göre biraz daha şeydi ve herkese yardım ediyordu. İşte enjeksiyonları, pansumanları, hastane işleri, böyle şey, işte, aktif olmak onun hoşuna gidiyordu. ya bilmiyorum. Fakat şöyle, karakter olarak şeyim ben, burcum da biraz öyle, bilmem çok alakalı mı, böyle birini mutlu edip mutlu olma fırsatını kaçırmak hiç istemiyorum. Şey, hastanede, hasta bahçesinde çok çok mesela zaman geçirdim ya da oranın çocuk servisinin trabzanlarından çok kaymışımdır. Şeyi görmek, hani orada hasta çocuklarla annemin ilgileniyor olması belki de, hani tahmin sadece, çok etkilemiş olabilir. Ama oldum olası çocukları, çocukken bile benden küçük çocukları çok severdim zaten. Okul stajlarımda mesela beni cerrahi stajlarına yollarlardı. Böyle gazlı bez, lüzumsuz işler katlı yaptırırlardı, gazlı bez katlatırlardı falan. Ben kaçardım. Hiç işim yoksa eğer lösemili çocuklarda çocukları eğlendirirdim mesela. Bunlar belki de hani çocuk bulmanın, yani hiç düşünmemiştim sen sorana kadar. evlenme hikayem şöyle oldu. Anneme bir şey oldu ben liseyi bitirirken. İlla evleneyim istedi. Sonra ben lise sona gidiyorken, 87 yılında 16 yaşındayken biriyle sözlenmemi sağladı. Ben istemediğimi söyledim. İşte istemezsen ayrılırsın, zengin bir aile. Şeydim de, çok gösterişli, güler yüzlü ve güzel bir çocuktum. Annem de hani o kadar kaygılı ki işi bitsin diye düşündü muhtemelen. Sonra lise sonun bir son dönemini ben sözlü olarak geçirdim. Ondan sonra şey yaptım. Bittiği gün, karneyi aldığım gün baba benimle gelir misin dedim. Onların bize getirdiği eşyaları toplayıp kapılarını çalıp eşyalarını verdim. Ben evlenmek istemiyorum sizin çocuğunuzla diye. Bu bitti. Annem benimle çok uzun süre konuşmadı aynı evin içinde. 4 ay yüzüme bile bakmadı ve bahçe duvarından dışarı çıkmama da izin vermedi. Sonra çok uzak bir akrabası annemin, aşırı zenginler, böyle Türkiye'nin MDK kurucuları, işte İktisat Fakültesi mezunu o zamanlar falan. Bunlar bize gidip gelmeye başladılar. Akrabalar ama hani önceden hiç gelmiyorlardı. Ben de bunların sahibi olduğu fabrikada teyzemin kızının kocası, ustabaşı. Oradan fabrika telefonunu alıp çocuğu hastaneye çağırdım. Dedim ki, niye bize ikide bir gidip geliyorsunuz? Dedi ki, ben çok uygun olduğumuzu düşünüyorum. Dedim ki, sen hiç bana sordun mu ben seninle evlenmek istiyor muyum, istemiyor muyum? Benim bir sürü hayallerim var. Hani ben seni istemiyorum dedim. Çocuğu elinde getirdiği çiçekle orada bıraktım. Sonra eve kaçtım. Derken annem işte bir yere gitmeme izin vermiyor falan. O zaman henüz hemşirelik okumuyorum. Liseyi bitirdim, açık öğretim iktisatta okuyorum. Dedim ki, çalıştığı kliniğin alt katında annemin muhasebe bürosu var. Anne dedim, geleyim seninle, gideyim muhasebe öğreneyim. Şimdi annem onun kontrolünde olacağı için kabul etti. Şimdiki eşimin muhasebe bürosu. Sonra annem üst katta, yok eşimin adı ki, o yoksa 21'ini bırakmıştı, askerdeydi, yedek subaydı. Bir gün askerden izine geldi, böyle merhaba falan dedi. Bir iki gün gitti geldi. Sonra dedi ki, ben bir gün Bağkur'a gideceğim, gelir misin dedim de. İşte yanımda bir kadın olursa işimi daha çabuk hallederler dedi. İyi dedim. Anneme söylesem kızacak. Gitmesem onun iş yerinde şey öğreniyorum. Neyse bindim. O kadar hiç kimseyle flört falan etmemişim ki, öne oturursam ayıp olacak zannedip arabanın arkasına oturmuştum mesela. Sonra beni Boğaz'da deniz kenarına götürüp evlenme teklif etti. Böyle güzel işte aşk sözleri falan bir şey. Dedim ki sen beni tanımıyorsun. Ama dedi ki ben 27 yaşındayım ve aradığımı bulduğuma inanıyorum dedi. Sonra ben eve döndüm. Annem tabii geç oldu artık. Annem böyle ters ters bakıyor falan. Ablama anlattım. Sonra annemi karşıma aldım anlattım. Ve annemin bulduğu biriyle evlenmemek adına kendi bulduğum biriyle evleneceğim deyip evlendim. Öyle. Sonra 3 yıl sonra da dünya tatlısı bir evlat sahibi oldum. Kızımla birlikte büyüdük. Bütün sıkıntılarımdan arınmak için onunla çok güzel zaman geçirdim. Hep mesela nöbetten gelirdim, onu alıp sokaklarda gezerdim. O kadar sevimli bir çocuktu ki. Böyle sevgi pıtırcığıydı yani. İşte tutturmaz, ağlamaz falan. Biz gezdik, oynadık, eğlendik. Eşim çok fazla dışarıda zaman geçirdi. Ben çok yalnız kaldım onunla ama çok da keyif aldım. Yani gezmeye birlikte gittik, yemeğe birlikte gittik. Evin içinde böyle belimize bir şeyler bağlayıp müzik açıp oynadık, makyajcılık oynadık. Yani aşk yaşadık kızımla. Ya iyi ki var. Gerçekten iyi ki var. Aynısından olacağını bilseydim birkaç tane daha yapardım. Sonra tabii ikinci çocuğu yapmaya hiç cesaret edemedim çok yalnız kaldığım için tabii. Yani şaka yapıyorum şeyi. Çok çocuğum olsun istedim hep. Ama çok büyük sorumluluk. Hani çok hakkıyla yapmak lazım. Çok büyük haksızlık çünkü. Diye onu tek bıraktım. Ona haksızlık yaptım belki biraz ama. Bu arada bizim yani eşim işte ilk 4 yıl doğum yaptıktan sonra dışarıda çok zaman geçirdi. Fakat sonra Lin babası çok sevdi. Anlık böyle hep aşık oldu. 4 yaşa kadar çok ilgilenmese de sonrasında ben her işe gittiğimde ona bıraktım. Saçını toplamayı falan bile öğrenmişti böyle topuzu yapmayı bile. Onu işte spora götürmeye, gezmeye götürmeye, dershaneye götürmeye, yani her yere çok ilgilendi onunla. Öyle. Şimdi ağzından çıkan bir şeyi yapmamasının hala 27 yaşında imkanı yok yani. İlla yapacak onu. Sağlıkçı olmak, ben biraz ekstrem bir örneğim. Çok hani 30 yıldır bu işin içindeyim. Bütün işleri severek yapmak lazım. Da bizim işimizde hani hep hasta ya da hasta yakını, hep mutsuz insanlar var. Sabahtan yüzüne bir gülücük yerleştiriyorsun. Ama benim işte birini mutlu edip mutlu olma prensibim hiç değişmediği için ben bundan keyif aldım. Hani az para kazandık hep. Fakat hani işte iyileşen bebeğin annesinin yüzündeki şeyi görmek, ne bileyim acil birisine müdahale etmek, hani mesela bıçaklanan, kocası tarafından bıçaklanan bir kadına mesela 1-2 saat uğraştım, hastaneye teslim ettim. Ve hekimler bile korkmuşken ve bıçaklanan adam etraftayken, sonra böyle 2 ay sonra kadının biri çıkageldi. Dedi ki siz kurtardınız beni. Hani böyle şey, ben çok tatmin oluyorum şimdi. Gözüm kopuyor emekli olmaya mesela. Öyle. Tabii sokağın ortasında oldu. Sağlık ocağına yakın bir yerde oldu. 17 yerinden bıçakladı. Onu da anlatayım kısacık. İşte bizim personel kız dedi ki abla yetiş. Gittim. Ve şeyler istedim, acil malzemeler istedim. Etrafına yuvarlak olmuşlar, ağlayasın geliyor söylerken. Herkesten şu ses geliyordu, vardır adamım dedildi. Ben böyle Allah kahretsin hepinizi diye bağırdım. Bizimkilere malzemeler istedim. Yani biriniz sandalyede mi vuramadınız dedim. Orada hiç tanımadığım birine telefonumu verdim, 112'yi arayın dedim. Sonra acil malzemeleri geldi, ölmek üzereydi. Sadece diyordu ki bana yardım etmediler. Bana yardım etmediler. Sonra öyle hastalarda damar yolu açmak çok zor oluyor. Damarlar böyle üzüldüğü için. Ben bir tane yerden damar yolu açıp hızlı serumu yolladım. 112 geldi. 112 geldiğinde biri bir hafta olmuş başlayalı, biri 3 ay, abla bize yardım eder misin dedi. Hekim yoktu araçta. Ben onlarla birlikte hastaneye giderken ikinci damar yolunu da açtım. Sonra doktora teslim ettim. Kapının önüne çıktım. Kızın ablası dedi ki 6 yıl önce öz kızına tacizde bulunmuş, taciz mi tecavüz mü hatırlamıyorum, babası. Bu yüzden de işte ailemiz bizden yardım istemişti. Ben o benim kızım, ne istersem yaparım deyip hani ondan bıçağı hapse girdi. Çıkınca da sen beni nasıl şikayet edersin diye bıçaklamış. Ama insanlarda adamın vardır dedi, demişti. Bu arada kız 9 yaşındaydı. 9 yaşındayken bıçak şey yapmış, 15 yaşında 6 yıl içeride kalmış. Sonra ben bu arada telefonu çaldı kadını. Ben böyle şifreli ya telefonlar, bilemediğim için birine haber veremedim. Telefonu çalınca açtım. Kadın engelliler, iki çocuğu da engelli bu arada. Dedim ki ne olur yardım edin, birilerine ulaşın. Hani ben öyle söyleyince eve polis yolluyorlar. Adam evdeki 15 yaşındaki kızı bıçaklamadan, onu da şey yaparken, sonra kadın kurtuldu ama. Ben sonra sinir krizi geçirip kızımın tüyleri diken diken oldu. Sonra ben sinir krizi geçirdim. Tabii çok ağladım hastanenin bahçesinde. Kendime gelemedim. Hikaye çok fenaydı. Sonra kadın geldi dedi ki benim iki engellime kim bakacaktı sen kurtarmasaydın. Yani tabii ki o denk gelmekle alakalı. Öyle hani bunun gibi değil. Ben böyle küçücük bir şey yapsam, hani bir pansumanı yapsam bile birinin, ben mutlu oluyorum. Bir şey öğretiyorum, mutlu oluyorum. Mesela bütün gün şey diyorum ki bak pandemi var, gel sana bu malzemeleri vereyim, öğreteyim, seni evde yap. Hani ne bileyim, ya da nasıl beslenmesi gerektiğini çocuğun anlatmak hoşuma gidiyor. Ne bileyim, kürtaj olmasın çocuk istemiyorsa, hani bir travma bu da. Nasıl böyle onunla uğraşmak, anlatmak hoşuma gidiyor. Yani işime bayılıyor. Evet. Yani daha çok yani kadın doğum hastanesinde çalıştım. Alı merkezine geçince de böyle enjeksiyonlu pansumanda hani öyle şeyler de yapıyoruz. Fakat asıl gebe, loğusa, bebek, çocuk takibi yapıyoruz. Tüp bebekte çalıştım uzun süre. Orada da işte mesela sadece tedaviyi anlatmıyordum, böyle işte şey destek oluyordum insanlara, işte çok zor o hastaların psikolojisi çünkü çocuğu olmayan insanların hani çok zorlar. Kalsaydım zaten hastanede onunla ilgili şey yapacaktım, çalışma yapacaktım o hastaların psikolojisiyle ilgili, ama sonra ayrılınca kaldım. Ben aynı zamanda ekstra doğum koçluğu ve loğusa koçluğu ve emzirme koçluğu için üniversitesinde eğitim aldım. Hiç görevim olmamasına rağmen mesela bütün gebelerimi odaya atıyorum. Kolay doğurabilmeleri için yapmaları gereken her şeyi mesela onlara anlatıyorum. Diyorum ki keyif alıyorum. Ekstra sadece yapmak zorunda olduklarımı yapmıyorum ben. İşim şey, yani işimi çok sevmek... Keşke herkes böyle olsa diyorum. Yani herkes sevebilse. Yani bebeklerin aşılarını yapıyoruz ve 5 yaşına kadar büyüme takibi yapıyoruz. Şimdi bakanlığın belirlediği aralıklar var. Aşıların yapılması gereken zamanlar var. Ölçü, kilo, boy, işte kafa çevresi gibi ölçümlerin yapılması gereken zamanlar var. Gebelerin de işte tansiyonları, kan tetkikleri, işte doğum sonrasında bebeğin zekasını etkileyebilecek enzim ve tahlillerin takibi. Yani hep eğitim yapıyoruz aslında. Hani insanları işte uyarıyoruz, yönlendiriyoruz. İşte tansiyon yükselirse bak gebelik zehirlenmesi olur, önemlise işte hani gibi. Bak bu bebeğin şeylerle çok uğraşıyoruz mesela. Dinci kesimle çok uğraşıyoruz aşı redleriyle. Habire anlatmaya çalışıyoruz. Hepsini ikna edemiyoruz tabii, ama mesela en az benim aşı reddim var. Çünkü ben sonuna kadar işte anne ikna edemezsem babayı çağırıyorum, olmazsa büyükleri çağırıyorum, bir şey yapıyorum hani. Görme böyle şey, hiç yük gelmiyor bana bunlar. İşimi yapayım da bitsin, Değil, ben daha çok sosyal sorumluluk gibi düşünüyorum. Hani çocuğunu doğru yedirirse, işte doğru giydirirse, hani ne bileyim çocuğun tiroidi yüksek, İHAK kullanmazsa, işte hani bilincine vardırmaya çalışıyorum insanları. Günah olduğu için. İçinde şöyle oldu. Fransa sanırım da başlayan bir tarikatın en çoğu emniyet mensubu mesela Türkiye'dekilerin. İşte içinde bir yayın getirdiler. İstedim hatta, ben de merak ettim o zaman. Neden karşı çıkıyorsunuz diye. Domuz yağından yapılma bir şey işte. Bir de sisteme aykırı olduğunu düşünüyor. Yani diyor ki eğer hastalığı verirse Tanrı, dermanı da verir. Siz bu dengeye müdahil oluyorsunuz gibi. Fakat şeyi anlatıyorum onlara. Mesela diyorum ki dünyadan kızamık elimine olmak üzereydi. Yani yok olmak üzereydi. Ama bu Fransa'da başlayan tarikat yüzünden biz kaç milyon çocuğu gömdük. Hani tamam, evet bu mikrop, ama hani kar zarar hesabı yapınca bunlara ne vereceğiniz cevap ne diyorum? Allah'ın takdiri diyorlar. Hani çok şeylerle baş edemiyorsun zaten. Yasal olarak maalesef bütün dünyada olduğu gibi burada da annenin babanın imza vererek bundan kurtulma hakkı var. Edebildiklerim var tabii ki, çoğunluğu yani bende az aşırı etti, fakat asla kabul etmeyen bir grup var yani. Hem anne imza veriyor, hem baba imza veriyor. Yapacağım bir şey kalmıyor yani. Şey diyorum, bak bir gün vazgeçerseniz tekrar sıfırdan gelin falan, hani kavga yerine hani yumuşak olmaya çalışıyorum, ama işte hepsinde etkili olmuyor maalesef. Bütün yani şöyle benim kendimden oran vereyim. 70 bebek, 320, 400 çocukta benim 3 tane falandır. Ama arkadaşlarımın biraz daha fazla. Yani. Evet. Merkezi. Maalesef sosyal seviye de çok düşük. Fakat şey var, bu dinci grupların dışında şöyle bir avantajımız var. Mesela ben sosyete kısmına hizmet etmektense bir yamak olduğumuz için söylüyorum. Çünkü diğerleri hizmete daha kolay ulaşıyor. Hani daha okuyor, daha bir şey yapıyor. Ama sen ona bizimkileri nasıl besleyeceğini bile anlattığında, hani evinde yoğurt yap, işte çorbayı şöyle hazırlayacaksın dediğinde bile çok işe yaramış oluyorsun. Dinci grup dışında ben sosyal seviye düşük yere çalışmaktan daha keyif alıyorum. Asıl orada bence çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Alana sadece eğer hastaya ulaşamazsak çıkıyorum. Çünkü ben çok alana çıkmak istemiyorum. Çok zaman kaybı. Çünkü hani geldiğinde bizim oraya, ben hem orayı ihmal etmemiş oluyorum, hem de hastayla çok zaman geçirmiş oluyorum. Alana çıkmanın çok faydası yok. Bir de güvenlik sebebiyle korkuyorsun. Kimsenin evine giremiyorsun. Hani bakanlık girmemizi istiyor. Ama sıfır korumayla. Biz de hani gidip ulaşamamışsak kapıya gidip davet ediyorum. Orada hani anlatıyorum. Mesela diyorum ki emziremiyorsan çocuğunu sakın başka bir şey verme, bir şey yapma. Gel yanıma benim. Öğleden sonra daha sakin oluyorum. Ben sana göstereceğim diyorum. İşte öyle uğraşıyorum. Ama evine gitmeye hem korkuyorum, hem de hani şey değil, daha verimli olabilmek için zaman açısından. Mesleğin başında 30 yıl önce yoktu tabii. Fakat o zaman hastanedeydim. O zaman zaten evde hizmet yok. Yani. O zaman da çok terk edilen bebek oluyordu. Yeni doğanda çalışıyordum. O zaman da anneler bırakıp gidecek diye çok korkuyordum. Yani. Bir gün şeyden çok korkmuştum. Böyle yeni doğan ünitesi biraz hastanenin içinde ama böyle kenarda ve tek nöbetçi. tane bebek iyileşiyor böyle, erkek bebek. Emzirtmeye annesine uğraşıyorum, sonra küveze koyuyorum falan. Bir tane adam dolaşıyor, o kadar korkunç ki görüntüsü koridorda. Sonra kadına dedim ki, o kim? O dedi, benim kocam dedi. Biz dedi çocuğumuzu öldürdük, yandaki öbür çocuğumuzu öldürdük, yandaki çöplüğe attık dedi. Sonra kaynım bizi şikayet etti dedi, biz hapiste yattık çıktık, sonra bu çocuğu yaptık dedi. Dedim ki peki ya bunu da öldürürse, ama bunu öldürmez bu erkekti. Sonra ben güvenliği aradım kapıda. Güvenlik de kapıcımız dedim işte hastane. Dedim ki o adamı ben nöbetim bitene kadar görmek istemiyorum hastane içinde, korkuyorum çünkü. Ama onun dışında hastane içinde korkacak bir şey olmuyor. Hani birinin evine girmek, hani İstanbul gibi bir yerde şey, hani çok da gerekli de değil. Zaten mahalle ya, herkes çevrede oturuyor ve sana ulaşması zaten kolay. Hani arabaya binip bir yere gitmiyor, yürüme mesafesinde geliyor. Pandemi döneminde de hep ikna ederek getirtiyoruz. Haklı olarak korkuyorlar, fakat bilmecek çok iyi korunuyoruz. Mesela birçok meze bütün çalışanlar hasta oldu. Bizim orada hiçbirimiz hasta olmadık. Çünkü baştan bir terör istedik çalışanlara, doktorlara en çok. Hani herkes kendinden sorumlu değil. Biz herkese karşı sorumlusunuz. Özel kendimiz, o zaman hiç bakanlık yardımı yoktu. Biz dezenfektanımızdan, kıyafetimize, maskemizden, eldivenimize, her şeyimizi sipariş ettik. Bizim genç hemşireleri görevlendirdik ve öyle korunduk. Sonra personelimize sürekli dezenfeksiyon yaptırdık ve belediyeden yardım aldık her gün. Ve hiçbir şey olmadı şimdiye kadar. Hiç kimse de hastalanmadı. Mesafeyi korumaya çalıştık. Ama insanlar gene bile gelmeye korktular. Onlar yani hastalar, 12 yıldır aynı yerde çalışıyorum. Çoğu tanıdık hasta. Bebek işte hep çocukları yanımızda büyüdü falan. Daha bir güveniyorlar hani. Tamam hemşirem, sen söylüyorsan geliyoruz deyip geliyorlar zaten yani. Biz çok zorlandık. Maskeyle, kıyafetle, sürekli dezenfeksiyon işiyle. Ben ekstra korktum. Yaşlı var annem, ona da bulaştıracağım hani diye. İşte arkadaşlarım çocuklarından ayrı kaldı. Böyle gidip balkondan gördüler falan. Yani herkesin, çalışanların morali çok bozuldu. Ama bu meslekte böyle yani. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Annem şimdi evinde artık. Annem şöyleydi. Benim yanımdaydı. İşe başlamamıştı. Gündüz annemle o ilgileniyordu. Ben alabildiğim kadar izin aldım. Ve işte akşam ve hafta sonu ben bakıyordum. Teslim alıyordum. Şimdi yanında yardımcı var. Esra benim iş yerime yakın. Ben ihtiyaç olduğunda da gidiyorum. Bir de hafta sonu kadın izinli olduğu için onu alıyorum buraya. Sonra götürüyorum pazar akşamı. Yani anlatılmaz yaşanır. Ben hayatımda ilk defa sinir krizleri geçirdim. Bugün psikiyatride randevum var hatta. çok zorlandım. Çok şeydi. Yani başı anlatılır gibi değil. Mutlu etmeye çalışıyorsun ama asla mutlu olmayacak. Yani buna kanaat ettim. Çünkü hasta olduğunun farkında değil. İşte her şeyle konuştum ablasıyla. Hani psikoterapi olsun mu? Hani bu hastalarda oluyor mu? Ona göre randevu alalım. Hani isim önerir misin diye. O da hani bu hastalarda psikoterapi olmuyor. Hani inat eden bir çocuk, nasıl dik duruyorsan karşısında. Ondan sonra biraz rahatladım ben. Şimdi hayır anne, işte böyle olması gerekiyor. Ama o kadar çok yanımda bir uyaran olunca, sürekli ağlayan, ben hasta değilim, bana hasta muamelesi yapıyorsun. İşte o kadar güçlü bir kadındı ki. Hani şimdi çok zor geliyor. Onu da anlıyorum. Ama ben de çok yalnız kaldım. Dedi ki kardeşim, ama ben tek evlat gibi uğraşmak zorunda kaldım. Ablam diyor ki, ablam eşinden ayrı, psikolojik bir sorunları var ablamın. Gelsin yanımda dursun. Ama annemi yani süreci yönetecek şeyde değil. Zaten bir gün götürüp ertesini almaya gittim. 2-3 kez denedim. olmadı. Hani şimdi bakıcıya bu son 3-4 gündür onun bakıcı olmadığını hep baştan beri söylüyorduk. Ona arkadaş olduğunu, işte unutma hastalığı olduğu için hani yanında biri olursa güvenliği için. Hani bak sen zaten senelerce çalıştın, senin paranla bakılıyorsun. Hani kimseye muhtaç da değilsin. Ama ben rahat işe gidiyorum, bak emekli olamıyorum, ablamla mutsuz oluyorsun. Bunları gerçi ne kadar söylersen söyleyeyim o ağladı ama şimdi ben şey işte etraftaki akrabaları falan da öğütledim, yeğenleri gidiyor arada. Aa hala ne güzel işte bak işte yüzün gözün toplamış iyisin falan böyle. Boyamalar ona bir sürü şey sipariş etti. İşte çizimler yapıyor, işleme yapıyor. Bulmacalar aldı onları çözüyor falan. Kadını da tembihledim, iş yapmak istiyor. Anne yani mesela ver toz bezini eline, toz ya da alsın ya da sebzeyi ver o doğrasın. Sanki böyle bunlar işe yaradı ya da süreç böyle alışıyor bilemiyorum ama son 3-4 gündür bir parça daha iyi. Çok yoruldum ama. Çok yoruldum. Ağlamadığım kadar ağladım. Baştan zaten hani hastalığı reddettim. Şey anneme yakıştıramadım. 9 tane nörolog götürdüm anneme. 3 tane profesör, bir Alzheimer dernek başkanı. Belki birisi hayır derdi. Sonra İsveç'in bir çalışmasına dahil ettim Alzheimer'la ilgili ilaçlarına falan. Sıfır zararlı bitkisel bir çalışmaya falan. Ama şimdi kabullendim artık ben de. Şimdi güvenli olacak, bakılacak. Öyle. Ama gerçekten anlatılmaz yaşanır böyle bir şeymiş. De konuştum. Yani dedi ki buydu söylediğim hani. Dedi sen en kötü de, yani sağ olsun aklı başında insanlarla konuşmak da çok işe yaradı. Bilen, bunu yaşayan insanlarla yaşamak. Hani de, o dedi ki en kötü dönemin bu dönemin zaten. Bu geçiş dönemi. Sonrası da zor ama hani hem sen alışıyorsun hem o daha alışıyor. Böyle iyi geldi konuşmak. Sağ olsun hepsi. Tedaviye başlamamız 1,5 yıl oldu. Araştırmalara başlamamız 2,5 yıl oldu. Her şeyi kaybetmeye başladı falan. Sonra yalnız kalıyordu evinde annem. Benim işte iş yerim yakın arada gidiyordum falan ve asla gelmeyi reddediyordu bizim evimiz. Ben işte tek başıma işte gezeceğim, işte arkadaşlarıma gideceğim, ablama gideceğim falan. Sonra bir gün telefon açtı dedi ki bana burası ev değilmiş gibi geliyor dedi. Bir akşam 7'de. Biz atlayıp gittik. Ertesi güne randevu aldım hemen ertesi gün. Ondan sonra işte Alzheimer değil dendi falan. Tabii ama görüyorum hani şey gittiği özel hastanede nörolog vardı onunla konuştum. Yalnız bırakmayın artık dedi. Fakat ama bir sürü şeyi de hatırlıyor, isimleri unutuyor falan böyle hani kendimi de ikna etmeye çalıştığım dönemde hem psikiyatri hem nöroloji bir yandan da gidiyoruz ama bir daha yalnız bırakmadık. İşte ama çok hayatım bloke oluyor ve mutlu da olmuyor kendi evimde olmak için. Mesela burada hep şeye ağlamıştı. Ben evimi istiyorum dedi. Ben de onun ablamdayken bir hafta sadece ablamda kaldı. Onun evini bütün lüzumsuz her şeyi ihtiyaç sahiplerine dağıttım. İşte ne kadar fazla battaniye, ne kadar işte çarşaf, yastık, ne bileyim varsa süs eşyası, abuk subuk böyle attım hepsini. Onun için önemli olan bildiğim her şeyi bırakıp temizlettim ve sonra bakıcı işte getirdim. Şimdi öyle. Kitap doluydu evi ağzına kadar. Dini kitapların tamamını aldım. Evden yok ettim dini. Klasikleri, romanları falan. Çok seviyor kitaplarını çünkü. Ama bir şey söyleyeyim mi? Fark etmedi kitaplarının kaybolduğunu. Ve 4 çuval dolusu kitap aldım hep. Ama fark etmez. Çok hiç aralıksız okuyordu yani. Zaten doktoru şöyle söyledi. Bu kadar hani okuyan, bu kadar gezen biri olmasaydı bu 60 yaşında en geç olacaktı. Ötelemiş hastalığını yaşam şekli dedi. Zaten olacakmış dedi. Yani şöyle baştan beri hep çalışanların, ben bütün sağlık çalışanlarının özverisiyle yürüdüğünü düşünüyorum. Hekimleri bir parça ayırıyorum. Biraz daha yani tamamına yakını para odaklı çalışıyor maalesef. Tamam evet gelirleri az ama gelir dağılımına baktığın zaman korkunç fark var. Yani çok iyi kazanıyorlar. Şöyle örnek vereyim mesela. Bizim orada yeni mezun bir hekim ve sınıf olduğumuz için 15 bin lira maaş alıyor. Sadece günde işte 15-20 tane RPT poliklinik hizmeti yapıyor. Hiçbir donanım yok. Hani. Ve inisiyatiflerini hani hep gördüğüm böyle işimi yapayım bitsin. Para kazanayım. Özel hastaneye çağırayım. İşte ya da hastanedekiler. Mesela muayenehanecilik varken de şeydi. Hani akademisyenleri ayırıyorum. Yani çok saygı duyuyorum bütün bilim insanlarına. Hani ama diğerleri işte muayenehaneye gelmeden hastanede hiçbir işini yapmayan tipler falan. Daha çok sağlık emekçileri, hemşireler bence. Ve hani çünkü hep ortalığı idare etmeye uğraşıyorsun. İşte hasta sinirleniyor, doktora gazını almaya uğraşıyorsun. Bir şeyler eksik tamamlamaya uğraşıyorsun. Malzeme eksik oradan. Ben çok bilirim resmi evraklı hastanın üstüne ilaç yazdırıp dolaba dolalayıp parası olmayan hastayı oradan kullandığını. Ya da kendi üstüne ilaç yazdırdığını. Benim gibi bütün arkadaşlarım da. Yani bilimsel anlamda çok fazla geriye gittik. Sadece şey oldu şu an. İşte mesela her yer sağlığı merkezi oldu. Ücretsiz tahliller yapıyoruz. Çok son derecede gereksiz şeyler yapıyoruz. Çünkü acilimiz yok. Sonuçlar bir gün sonra çıkıyor. Şöyle olabilirdi mesela gebe ve çocuk takibi yapıyoruz. Onlarla sınırlı olabilirdi. Ama halka şirin görünmek için hastaları arayın, evine gidin ve geldiklerinde sıra beklemeden ilacını yazdırsın ve ücretsiz tahlil yaptırsın zihniyetiyle şey oldu. Yani kalite sıfır oldu. Diyor ki niye TUS'a gireyim, niye uzmanlık yapayım, 15 bin lira para kazanıyorum. İşte hani hastaneye gitsem bu kadar para alamayacağım. Eğitimin kalitesi inanılmaz derecede düştü. Dünya kadar yardımcı hemşirelik, yardımcı ebelik okulları açıldı. İnsanlar yıllık 9-10 bin lira vererek mezun oldular. Meslekten bir haberler, etikten bir haberler. Hani şöyle hani ben kendim şey örnek veriyorum mesela hastaya işte bebeğine 1 yaşına kadar bal verme. Tamam. Dönüp bana dese ki neden? Hani ben buna cevap veremezsem hani ama bunu benim inisiyatifime kalmamalı. Ben bunu isteyerek okudum, araştırdım ama bunun eğitimini alarak mezun olmalılar. Eğitim kalitesi inanılmaz derecede düştü. Hekimler için de öyle, hani üniversitelerde öyle. Yeni mezunlarla şeylere bakıyorsun, eskilere. Hem etik açısından, yani paraya dayalı hepsi aynı. Fakat bilim açısından çok fazla gerileme var. Hani başımıza bir şey gelecek diye mesela korkuyoruz. Sadece özel hastanelerde belli akademisyen hocalara gitmek istiyorsun. Çünkü güvende hissedemiyorsun kendini öbür türlü. Devlet hastanesinde olup çünkü muayenehanecilik yapamıyor. Hani ekstra bir yerde çalışamıyor. Onun için iyi olanı da transfer ediyor özel hastane. Sen dünya kadar para harcayarak. Öyle. Yani ben çok büyük mali yük olduğunu düşünüyorum meslezlerinin şeye. Ülkeye. Günde işte bir tane hekim 20 tane hasta bakacak diye sen 5 birimlik yeriz. 5'er bin liradan cari gider veriyor mesela. Diyor ki harcamaların için kullan. Onları maaş kabul ediyorlar mesela. Hastaya yönelik hiçbir şey yok. Yani bilime yönelik harcanan hiçbir şey yok. inanılmaz şey var yani, koordinasyon bozukluğu var. Sadece şu anki amaçları halka şirin görünmek. Hani bak, sıra beklemiyorsun. İşte eskiden SGK'da kuyruk vardı. Evet vardı ama şimdi de kalite yok zaten. Yani şimdi de ilaç yazıyor. Hani gönderiyor. Evet. Merkez çalışan, evet maalesef. Hastanede ameliyat yapıyor mesela doktor arkadaşım, işte asistan şey yapıyor, 10 bin liraya geçmiyor parası, 9-10 bin lira alıyor. Ama şeyde, merkezlerinde 15 binden başlıyor maaşları. A sınıfıysa falan daha fazla. Ve bütün iş şeyi de mesela birinci basamak koruyucu sağlık demektir. İşte aşı yaparsın, sinir alırsın. Gebe takibi yaparsın, bebek takibi yaparsın. Poliklinik bu performansın içinde değildir. Maaşın bundan hesaplanmaz ama hekimin yaptığı sadece günde 20-30 tane poliklinik yapmak. Yani. Ama 15 bin lirayı o alır, 5 bin lirayı sen alırsın. Ya yani haklı olarak da insanlar şey, tabii hayat çok pahalı. Yani herkesin çalıştığının karşılığını almak. Hastanede nöbet tutanlar için nöbet paraları korkunç derecede küçük. Döner sermaye dağılımı var hastanelerde mesela. Yani hemşireye 1.000 lira veriyor. Hekime, yani şey, o söylediğim mesela 9.000'lerin içinde tabii o da. Yani hekime 5.000 lira veriyor. O şey, maalesef doktor açığı da çok fazla. Yani elindekini de kaçırmak. Ama keşke harcanan bu lüzumsuz paralar bilime harcansa. Yine sağlığın bilimine harcansa. Yani şöyle, asıl korku hepimizde şu. Birine hastalık taşır mıyım? Çok kötü bir şey. Yani eve bir girişim var, girişimiz var mesela. Kapılara dokunmadan elleri şöyle yapıp işte çantayı bir tane poşet açıyor, içine koyuyor. Kız mesela evde kim varsa doğru banyoya gidip çamur eşyaları koyduğumuz yeri bile dezenfekte ediyor. Hani acaba birine değer miyim, ulaştırır mıyım? Hepimiz de var yani. Herkes çocuğuna, şu an bize 5 yaş altı çok pozitif hasta var. Herkes çocuğuna bulaştırmaktan korkuyor. 8 aylık bebekler falan bile hasta şu anda. Öyle hep bulaştırmaktan korkuyorsun ama çocuğunu ne kadar terk edeceksin yani? Ne kadar ayıracaksın? Herkes yolladı büyüklerine bir süre. Bir süre yani. Hiç para almadık bununla ilgili. Hiçbir sağlık çalışanı pandemi döneminde para almadı ekstra. Hastanelerde sadece hekimlere para yaptı. Bir kısmına o da. Bir kısım hekime. Onun dışında hiçbir sağlık çalışanına para yatmadı. Ya sadece ekipman gönderselerdi o bile yeterdi. Onu da göndermediler. Şimdi şey yolluyorlar böyle. Mesela 3 gün yetecek kadar kağıt maskeler. Hiç korumalı olmayan, onları da kullanmıyoruz. Yani koruması yok çünkü. Konfeksiyonda diktirilmiş saçma sapan şeyler. İşte onların milimlerinin olması gerekiyor. Ameliyathane hani şeyleri, bir standartların olması gerekiyor. Hiçbir şey, o yolladığı sadece o şu anda. O da standart dahilinde değil. Ve yeterli sayıda da değil. Özel maskeler var bizim. F3 maskeler var. Face maskeler var, onlardan takıyoruz. İşte hasta geldiğinde adamlar yolunu açıyoruz, ambulansı arıyoruz, hastayı sevk ediyoruz karşılaşmışsak eğer. Yani bakanlık şu an daha çok evden takip yapıyor ama o kadar öne alınmayacak durumda ki, hasta ayağıyla çok geliyor bizim oraya. Yani. Ya İstanbul'u seviyorum, çok seviyorum hem de. Böyle hani herkesin hayali var sakin, sessiz bir yerde yaşamak. Ama ben mesela çok yapabileceğimi gerçekte olduğunda düşünemiyorum. Şöyle bir zaman oldu mesela, İran dosyasında Tekirdağ'daydı. Babası Tekirdağlı. Oraya gidip geldiğimizde yani bitiyor her şey bir süre sonra. Bu beni çok rahatsız ediyor. Hani bize şey, toplum baskısı daha fazla. Herkesin senden haberi var. Sokakta yürürken aynı insanlarla bir daha karşılaşıyorsun. Böyle öyle yerleri yapabilir miyim bilmiyorum. İstanbul'a hayranım. Yani böyle çok kalabalık, evet. Çok uyaranı var. Hani çok karışık bir yer ama ben seviyorum yine de. Yani. Nerelerini en çok seviyorum? Boğaz'ı seviyorum. Başka. Kızımla o kadar ayağı yanık kediler gibi geziyoruz ki. Taksim'i çok seviyorum mesela. Yani bayılıyorum. Hani gecesinden bahsetmiyorum. Ama mesela orada takıcılara gireyim, işte orada çiçeğine gireyim, kahve içeyim, yürüyeyim. Çok hoşuma gidiyor. Ondan sonra oturun bir yerde bira içelim hani. Böyle. Ondan sonra gerçi bozdular oranın da manzarasını ama yine de işte iyi geliyor bana. Yani Yeşilköy'e gitmek güzel geliyor. İşte vapura binmek güzel geliyor. Evet. Hiç bitmiyor hayallerim. Tuhaf bir umut var içimde. Yani mesela mutlaka İngilizceyi çok iyi öğrenmek istiyorum. Hani yapmak istediğim şeyler vardı. Mesela mutlaka araba kullanmak istiyordum. Yüzme öğrenmek istiyordum falan. Böyle her şey işte çok baskıcı anne olunca sonraya kaldı her şey. Mesela 3 aylığına yurt dışına gidip temel yurt dışında yaşama isteğim var ama bunu kızımsız asla yapmak istemiyorum. Çünkü onsuz çok uzak kalmak istemiyorum ondan. O kabul ederse bir gün onunla birlikte gitmek istiyorum ama olmasa bile böyle hani Türkçe konuşur gibi böyle ona yakın ya da böyle İngilizce konuşmak istiyorum mesela. Enstrüman çalmak istiyorum. Çok istiyorum hem de. Onunla ilgili de bir şey anlatayım. Gül, şimdi ben araba kullanmak istiyorum dedim. Eşim küçük o zaman. Dünyadaki herkes araba kullanır, sen kullanamazsın falan dedi. Neyse ben araba kullandım. Onun da otomatik değil. Sonra işte yüzmeye gideceğim dedim. Ha, ya sen yüzme öğrenemezsin dedi. Yüzmeyi öğrendim. Bir gün böyle konuşuyoruz, dedim ki bağlama çalmak istiyorum. Seyfe derse gideceğiz dedim. Eşim dedi ki sen dedi bağlama çalamazsın. Kızım oradan dedi ki annemi kızdırma. Kaset çıkartırdı. Böyle şeyim yani içimdeki güç hiç bitmiyor. Hiç bitmiyor ya. Hakikaten bitmiyor. Yani yapmak istediklerimi de yapacağım yani. Yapmadan ölmek istemiyorum. Yani neden olduğunu bilmiyorum. Onun da bir çok büyük bir travması var. Çünkü belki ondandır diye düşünüyorum. Dedem kendini atmış ve annem bulmuş. Hani kaygı bundan kaynaklanıyor olabilir. Hani hep bir korumacılık ondan olabilir. Ama bunu biraz şeye çevirdi sonra annem. Benim istediğimi diyeceksin, benim istediğimi diyeceksin. Benim hani korumacılık şeye döndü. Gerçekten aşırı dominant lazımdı. Yani çok rahatsız edecek şekilde. Yani insan evlenene kadar kendine kıyafet satın almaz mı? Hani ama sonrasında mesela doğum yaptığım dönemde inanılmaz ya. Kızım bayrağı nasıl ya? inanılmaz Yani rahatsız edecek şekildeydi annemin hali. Mesela evlenme baskısı çok büyük bir haksızlık, çok büyük bir faşizm yani. Ben dünya kadar içimin heyecanı hiç bitmedi. Ben öyle bir çocuktum yani yapmak istediğim dünya. Mesela en çok içim kursağımda kalan bir şey, ben doğuda ebelik yapmak istedim mesela. Ama evlenip kalınca burada zaten öyle bir hayalim olmadı. Yani insanların işte sağlığa ulaşamadığı yerde bana ulaşacaklardı falan. Hani. Ama onu da hani bilmiyorum. Babam çok pasif, böyle çok yumuşak huyluydu. Ondan da güç mü aldı? Bilemiyorum yani. Annem dinci sonradan oldu. Annem yani annem böyle çok modayı takip eden, işte güzel giyinen, düzgün konuşan. İşte annem Rumca falan da biliyor bu arada. İşte teyzemi alıp Mısır'a gitti daha önce. Güneydoğu gezilerine gitti. Hani böyle şeydi. Fakat sonra bu Eser'de babam öldükten sonra, Eser'de yaşamaya başladıktan sonra çevreye adapte olup böyle bir tek bence çok inandığını bile düşünmüyorum ben. Mesela korku kaynaklı olduğunu düşünüyorum ben onun. Hani işte Kur'an tercümesi üstüne kitap yazdı, yayınladı mesela. Ama şey, bakıyorsun mesela kitaba, hep şeyler böyle çok iyi işine gelen, iyi böyle soft işte nötr şeyleri seçmiş. Hani asıl vahşet zaten o da şöyle küçücük bir kitap oldu onu seçerken de. Korku kaynaklı olduğunu düşünüyorum ben. İnanç kaynaklı olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir zaman bize şey böyle işte başını ört, işte sadece mini etek giymeme izin var. Şey anlamında, hani inanç anlamında. O da herhalde Eser'e oturuyor olmanın verdiği bir şey miydi bilmiyorum. Ama ben evlendikten sonra her gün mini etek giyip annemin evine gittim. Gerçekten. Sonra bir daha benim evime böyle gelme dedi. Ama ben onu dinlemedim. Ya o kadar baskı olunca kendine sevgili yapacağın zaten zaman yok. Küçüksün, bir de öyle şey de yok. Öyle kötü ki öyle evlenmek. Yani ben evlendiğimde birinin eli nasıl tutulur bilmiyordum. Çok kötü travma. 3 ay salona gidip ağladım yani evlendikten sonra. Şey görmemek, kötü muamele görmememe rağmen. Hani olaydan o kadar uzaktım ki hani hiç kimsenin yaşamasını istemem. Hani keşke birileriyle öpüşmüş olsaydım, birilerinin elini tutmuş olsaydım yani. Bu herkese zarar. Evet. İş dışında kitap okuyorum. Ondan sonra kendi işimle ilgili okumayı da çok seviyorum mesela. İlla işte bununla yeni ne olmuş? Hani onları arkadaşlarımla kahve içmeye gitmeyi seviyorum mesela. Ya da işte bir şeyler, türkü dinleyip rakı içmeyi çok seviyorum mesela. Şan dersine gitmeyi çok seviyorum, gidemiyorum. Kızımla zaman geçiriyoruz biz. Mesela bütün boş zamanlarımızda bir yere mi gidelim? Bir şey mi yapalım? Hani. Arkadaşlarımla, o da ayrı arkadaşlarıyla zaman geçiriyor, ben de, ama birlikte de zaman geçiriyoruz. Çok fazla ev işi yapıyorum. Maalesef. Çok böyle her şey temiz olsun, düzgün olsun. İşte böyle yani onu törpüledim çok ama hala çok bitmedi. Öyle. Ya titizlik değil, pisliğe tahammülüm yok. Hani titizlik mi bilmiyorum ama nefret ediyorum hani mesela pis tuvalete girip tuvaletimi yapamıyorum mesela. İşte dolapta bir sürü yemek olsun istiyorum. İşte herkes açtığında yiyecek bir şey olsun. Öyle. Çok fazla zaman kalmıyor böyle olunca kendime. En fazla işte kitap okuyabiliyorum. Bir de bazen şey Netflix'ten filmler izlemek hoşuma gidiyor. Normal televizyon hiç seyretmiyorum. Hiç yani. Şeyse mesela rastgele ararken 80'ler dizisi gelmişse komik hani ona takılıyorum ama onun dışında işte Netflix açıyorum. Film seyirci böyle. Onun dışında televizyon hiç yok yani. Yani işimde geri kalmak hiç istemedim. Bu yüzden işte yeni doğan yoğun bakım mesela önce yeni doğan yoğun bakıma verdiler beni. Ya hiç kimse hiçbir şey bilmiyor. Yaşlı ebe ablalar var. Beni attılar küvez odasına yeni mezunum. Bizim mesleki eğitimde de okulda yeni doğan yoğun bakım spesifik bir şey olduğu için böyle çok alamazsın onun eğitimini. Ben her gün ağladım 3 ay boyunca. Sonra şey talep ettim. Beni eğitime yollayın. Ben hani öyle. Sonra Çapa Yeniden Yoğun Bakım'a eğitime gittim. Şeyde çalışırken bir tanesi de yaşlı bir hekimimiz var. Çocuk hekimi o da yeni doğan bilmiyor. Ben Çapa'da eğitime katıldım. Her şeyi öğrenmeye çalıştım. Sonra bir gün oranın rutin dosyasını çaldım. Götürdüm her sayfasını fotokopi çektirip geri koydum gizlice. Götürdüm o dosyasını. Çok sevindi çocuk hekimi. Hani o da dedik ki gerçekten hani iyi oldu bize. Mesela bebekle çalışırken de şeye gittim. Onun da ne kadar sempozyum varsa gittim. İşte sonra doğum koçluğu yapmak istedim. İşte her şey natürel olmalı. Herkes emzirmeli, normal doğurmalı ama normal doğururken de işte yapması gerekenleri bilmeli. İşte ne bileyim emzirirken memesinin yara olmaması için ne yapması ve bunlar için her bir şey için eğitimlere katılıp sertifika aldım. Tamamının parasını kendim ödedim. İşte gebe yogası eğitimini almıştım, beğenmedim. Sonra kendim para verip bir daha gittim. Refleksoloji için eğitime gittim. Ondan sonra yani otelin parasına varana kadar kendim verip kira kaldım eğitim süresince mesela. O da işimde yani şeydi diyorum ya verdiğim cevap çok dört dörtlük hiçbirimiz olmasak da hani olamasak da bilimin sonu yok. Yine de yapabildiğim kadar kendimi donanımlı kılmaya çalıştım. Öyle. Ben şöyle böyle ben hastaya dokunmak bana çok iyi geliyor. Mesela bizim evrak bölümü var, merkezimiz var birinci basamakta. İlçe Sağlık Müdürlüğü. 15 gün çalıştım. Ölecektim orada yani. Evrak doldurmaktan. Orada da mesela şey yaptım kendime görev edinip herkesin bebek dostu bu emzirmeyle ilgili dosyalarını hazırlamaya uğraştım kendi kendime. Hazırladım da herkesinkini. Ben böyle işte dokunmadan, konuşmadan anneyle, bebekle, işte hastayla mutlu olamıyorum. Yani şöyle çok var. Hangisini anlatayım? Yani o kadar anlıyorsun ki bebekler takibe geldiğinde mutlu bebekler var, mutsuz bebekler var. Yani çocukların ifadelerinden anlıyorsun. Ben çok uğraşıyorum mesela annelere diyorum ki bak çok yorulabilirsin ama hani onu sana çok ihtiyacı var haksızlık etme bak ayağını diyorum ki çoraplarını çıkart ayak parmaklarını sev çok iyi gelecek hani başka şeye mutsuzsan bu onun suçu değil yani çok mutsuz insanlar var bu yüzden çocuklarını da hani mutsuz ediyorlar. Mesela bir gün ayakkabısız bir çocuk getirdi kadın. Ben kadına dedim ki sen de çıkart ayağındaki terlikleri. Taşa bastırıyorsun çocuğunu. Sen de çıkart, sen de yanına yat. Benim param yok dedi. O zaman senin ayağında da olmayacak dedim yani. Sonra tabii böyle başlayıp sonra kadına anlattım hani. Ben böyle çocuklara, hayvanlara, kadınlara bir şey yapınca bu yumuşak halimden eser kalmıyor. Öldüresim geliyor hepsine. Yani bizim yani sağlıkçı olmak hakikaten çok büyük sosyal sorumluluk gerektiriyor. Yani gidip enjeksiyon yapıp aşıyı yapıp göndermek meslek etiğimize aykırı bir şey diye düşünüyorum. Keşke hani bu daha devlet destekli olsa hani daha Eğitimlerimizi mesela en azından kendi paramızı vererek yapmasak, zorunlu olsa ve devlet kontrollü olsa. Ya bana ne, nasılsa maaşımı alıyorum diyor, gidiyor herkes evine. Ama bunu devlet belli aralıklarla bu eğitimleri zorlasa, biz hastanede mesela klinik şeflerimizden talep ediyorduk. Düzenli eğitim yapılıyordu hastanede kendimiz talep ettiğimiz için. O kadar güzel ki sürekli böyle bilgi yenileme, yeni bir şey öğrenme. Ama bu şu an hiçbir yerde yok maalesef. Yani hiçbir şey insanların inisiyatifine bırakılmamalı. Herkes diyor ki işte tecavüz, işte bilmem ne. Sen yasayı çıkartmazsan, hani ona benzetiyorum, o da inisiyatifini kötüye kullanır. Hani inisiyatifini illa iyiye kullanacak onun diye bir şey yok. Kimsenin tek eline bırakmamak lazım. Bizim çalışanlarımız için de o kadar asla bu hemşire olmamalı dediğin insan var ki etrafında. Hani içler acısı. Hani hiçbir yakınımın, kendimin o insanlara bir gün muhtaç olmasını istemediğim insanlar var yani. Doğum evinde çalıştım 15 yıl. Yani bir tane büyüklerden birisi yastığı bebeğin ağzına kapatmış, öldürmeye çalışırken yakaladım mesela. İşte nöbetçi amire haber verdim, işte sosyal hizmetler arandı falan. Ölmek üzere tecavüze uğramış kanamayla gelenler gördüm. 8 aylık mesela hamile öz babası, ben hamile bıraktım bir kere, artık bu çocuğu alın, yapacak bir şey yok diyenle karşılaştım. Dünya kadar işte kızlık zarı, işte aile fertlerinden biriyle, biri tarafından zedelenmiş çocuklar getirdiler, gençler getirdiler. Çok karşılaştım. Çok şeyle karşılaştım. Evlendiği gece elinin kınası üstünün pijamasıyla, evlendiği gün bu bakire değil diye defalarca karşılaştım. İlişkiye girememişler yazık mesela. Aile fertleri, kayınpederleri tarafından hastaneye getirilenler gördüm. Hayır, kan görmek istiyor. Ama diyor ki kan yok, kan ya, yapamamışlar yazık, hani kapının önünde bekleyen bir sürü insan var, ya da korkmuş ya da bir şey, ama ya da yapısı ilişkiye girse de hani kanama olmayabilir. Ben mesela geçenlerde şey yaptım, bekaretini yitirmiş ama mutlaka işte bir ay sonra düğünüm var ama benden kan isteyecekler dedi. Bir kadın doğumcu bir arkadaşımla aradı beni. Ben de geldi, kan tüpüne kan aldım. Dedim ki ilişkiye girdiğin anında çaktırmadan yatağa döktüm. Ondan sonra, çünkü bir aileydi, beni öldürürler dedi. Benim hayatımdan ölmek istemiyorum dedi. Ben bir yerlere kaçsam da beni öldürürler dedi. Ben de kolumdan kan aldım, verdim elime. Ondan sonra evlendiler, gayet de mutlular şimdi. Öyle. Tabii ki, ama bunu aileye anlatamıyorsun. Aile kocasıyla ise mesela bunu kocasıyla, tamam mı? Şey, bazısının, çoğunun kocası da anlamıyor ama hani anlayan da oluyor. Hani bak diyoruz ki, bak gidip sana rapor verilebilir, bak bakiredir diye falan, ama yani o kadar büyük aile baskısı var ki kapının önüne çarşaf götürmek zorunda hala yani. Ya da oradan yataktan kalktığında gelip milletin öyle bir adet var, işte yatağı temizleyip oraya para bırakıyorlar falan. Ha, içler acısı. Ensesle çok karşılaştım ve onun eğitimine de gittim ben. Sosyal hizmetlerin düzenlediği. Mahir İnan mıydı dernek başkanı, hatırlamıyorum. Şimdi o kadar çok görseller falan da kötüydü ki. Sonra ben eve geldim. Şimdi kızın babası kızımı sevmek istiyor. Diyorum ki kızım buraya gel. Amcasına gidiyoruz falan, ve deli gibi olmuştum. Böyle o kadar tedirgin oldum ki, hani işte çocukların üstünde sigara söndürerek tecavüz etmişler. Anal bölgeleri mahvolmuş. Her yerleri emilmekten mosmor. Yani öyle. En çok şeye ağlamıştım mesela bunlarda. Annelerin huzurumuz kaçmasın, git babanın gönlüne yap, abinin gönlüne yap. En zoruma giden gerçekten annelerin bu işi ve tamamına yakınında anneler bu işe ortak. Yani şey biliyor ama işte bunu topluma söyleyemez, kimseye söyleyemez, boşanamaz diye çocuğunu kurban ediyorlar yani. Karşılaştığım en küçük yaş neydi? 7. 6-7 yaşlarında çocuktu. Evlilik için tamamı tecavüz bence. Ya mesela geçen şey geldi. Kadın mosmor gözü dayak yemiş. Dedi ki halı yıkamıştım, çok yoruldum. Kocamı reddettiğim için de öldü dedi. Bana göre bunların hepsi tecavüz yani. O kadar çok var ki. Kadın sığınma evinde olan bir hastam vardı mesela. Kadın gene döndü. Mesela o kadar ailesinden yardım istedik. Hani kadını sığınma evine gönderdik. Ama gene döndü. Ama gene döndü. Yani. Doğru. Ve böyle bireysel bazda bireysel çabayla çözülebileceğini düşünmüyorum. Yani çok büyük yasalara ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Caydırıcı yasalara. O mesela işte bu şeyle kadına şiddetle ilgili eğitimler şu anda işte dernekler çok bastırdığı için devlet güya yapıyor. Yani eğitimleri görsen inanamazsın. Yani hiç şey değil yani somut böyle çok eylem planı yapılıp işte karşılaşırsan şunu yapacaksın, seni de çalışanı da şununla koruyorum. Şurada böyle bir şey yok. İşte şuraya şey yapacaksın ama senin adın sanın her şeyin ortada, bu sefer sen hedef oluyorsun. Herkes korkuyor. Ben korkmuyorum, umurumda da değil ama bir şeyden sonra korkuyorsun, manyak dolu yani ortalık. Çok güzel bir eylem planı hazırlanmalı. Hani işte kadına şiddete maruz kalan kadında bana düşen görevlerle ilgili. İşte beni nasıl korudu, devletin beni, ben işte başvurdum, yardım ettiğimde nasıl koruduğuyla ilgili. Sonra işte şu sığınma evine gideceksin, şu kadar korunacaksın, böyle çok somut şeyler söylemem lazım. Çocukları ne olacak? Mesela kadın onları düşünüyor. Hani evinde çocukları var, onlar şiddet görüyor. Bebek olanı götürüyor, çocuk olanları götüremiyor. Ve her şeyin özü, gerçekten yasa çıksa, insanlar kendilerini güvende hissedip kendileri başvuracaklar zaten. Hani nasılsa bir şey olmayacak diye. Hani nasılsa bana bir şey olmaz demedi mi en son örnekte? Yani hani insan dışı bir şey, varlık olmadı da onları görünce bunun çok örnek var ya ortalıkta, bir sürü kadın cinayet var, diyor ki bir şey olmuyor, sesimi kapatayım da oturayım diyor, nasılsa bir şey olmayacak. Ben yani bence büyük problemleri büyük olan çözer, devlet şu an devletin sorumluluğunda, onların çözmesi gerekiyor. Bütün büyük sorunları büyük olanlar bitirebilir. Yani biz ancak böyle işte çay kaşığıyla şey yapar gibi, ha ben rahatsız mıyım, değilim, neye gücüm yeterse sonuna kadar yapmaya hazırım ama keşke yasalar olsa da benim yaptığım daha çok işe yarasa. Hani geri dönüşümü benim yaptığım, oradan da koruma olunca o kadar çok işe yarayacak ki. Yani birçok sağlık çalışanı da şeyden de korkuyor. Ben diyor şimdi haber vereceğim, dönecek, gelecek bana yani. Yani bildiriyorsun ama zaten şey, şikayet etmeye korkuyor ki kadın. Anca geliyor sana anlatıyor. Sen ebesin, hemşiresin, hani ben ne yapabilirim diye. Sana anlatıyor. Sen şikayet edeceksin, anlatacaksın. Sonrasında kadın evdeki çocukları ne yapacağım diyor. Ailem kabul etmez diyor. Sonra işte adam çıkacağım bana bir şey yaparsa, benim hiç gelirim yok diyor. Ben ne yiyeceğim, çocuklarıma ne yedireceğim diyor. Ama yasa olsa adam yapamayacak diye düşünüyorum. Yani en azı tabii ki bitmez sonu ama çok işe yarayacağını düşünüyorum. Şeye örnek veriyorum. Kızım Kanada'da kaldığında mesela hiç trafik suçu yok. Çünkü yüksek hızdan ceza almıyor ki. 100 kilometre ise sınır 105 ile adam öldürmeye teşebbüsten yargılanıyor. Ve bundan dolayı da kimsenin inisiyatifinde olmadığı için de herkes, yani kurallı toplum, huzurlu toplum, faşizmden bahsetmiyorum hani. Oraya gelmemize çok var. Ama bir yasayı çıkartmak bu kadar zor olmasa gerek. Şeyden dolayı diyorum, İslam devleti olduğu için zaten onlara göre yani inandıkları şeylere göre çocukların olan evlilikler tecavüz değil, legal zaten. Hani ayetle, hadisle falan da değil. Ben de eski bir Müslümanım bu arada. Hani diyor ki 9 yaşında çocuğun nikah alıp hani alabilirsin. Adet görmesi yeter. Hani ilişkiye girmen için falan. Hani onlar da diyor ki hani devlet zaten olaya karşı değil. Sadece infertilite oranının arttığını düşünüyorum. Erken menopoz da var, evet. Ama çok fazla değil. Yani onu öğrenirim sayısını. Hani oranını arkadaşlarımdan konuşmuştuk, hatırlayamıyorum şu anda. Biraz geriye geldi. Geç regli, evet, ama bu da şey oldu. Şimdiki gençler uzun boylu. Geç regli de şu anda şeyin yani daha uzun boylu olmasını sağladı. Biz böyle 10 yaşlarında adet gördüğümüz için böyle şey kaldık. O ama şeyse mesela 16 yaşını aşmışsa mutlaka hastaneye yönlendiriyoruz böyle gelenleri. Hani işte hormon tetkikleri için, ultrason takibi için. İnfertilite çok arttı. O da hani işte kötü beslenme, işte doğa kirliliği, şey öyle. Bebek infertilite çok arttı. Yani oranları tam söyleyemiyorum. Keşke öğrenip şey yapsaydım. İnfertilite çok arttı. Yani aşırı derecede arttı. Yani her yer tüp bebek merkezi, hepsi de tıklım tıklım şu anda. Tabii, biz asla evlilik yapmazdım. Şey yapardım. Bütün dünyayı gezerdim mesela. Bütün sosyal sorumluluk projelerinde yer alırdım. Özgür olacağım için. Beni tatmin edecek her şeyi hani manevi anlamda. Hiç para hedefim olmadı benim mesela. Hiç öyle bir eksikliğim yok. Geçinecek kadar, hayatımı idame ettirecek kadar param olsun. Ama işte şey de yapabileyim, bunları da yapabileyim. İşte dünyayı gezeyim, ne bileyim. Mesela kadın haklarıyla ilgili çalışabileyim, bunlarla ilgili çalışabileyim, Afrika'ya gidebileyim, hani ne bileyim Tayland'a gidebileyim, hani bir sürü bir şey yapabileyim, böyle değil mi? İçimin heyecanı hiç bitmedi 50 yaşında olmama rağmen. Yoksa hemşirelik yapmaktan gerçekten keyif alıyorum ama ekstra yani hem evli hem çocuklu hem şey olunca ekstralara maalesef çok zaman kalmıyor. Yani. Ben iş yeri değişikliğinden hiç hoşlanmıyorum. 15 yıl aynı yerde çalıştım. Geri kalanını da Burdur Merkezi'ndeyim. Babamla ilgili kısmı çok güzeldi çocukluğumun. Yani annemle ilgili de baskıcı hani olmasının dışında hani şiddet, yani fiziksel şiddet hayatımda ikisinden de hiç görmedim mesela. Tek bir tokat bile görmedim. Babam çok tatlıydı yani, böyle çok sevildiğini hissediyordum. Geçerken böyle sırtına dokunuyor mesela. İşte ya da bakıyorsan huysuzlanıyorsun. Yani namaz kılardı mesela. Bir gün çıktım tepesine, iniyorum çıkıyorum. Adama namaz kıldırmıyorum. Külotlu çorap var ayağımda, uçlarını çekip bağladı. Namazına öyle devam etti ve bana kırmadı mesela. Hani çok sabırlı, çok böyle şefkatli bir adamdı. Mesela yiyecek bir şey bana hazırladığında bahçe duvarının dışında yememe izin vermezdi. Birisi görür canı ister diye. Hani böyle şeylerin baskısı vardı. Böyle dini baskı işte hiç yoktu. Nakşi tarikatına üye olmasına rağmen babam hani namaz kılar, bazen Kur'an okur, bazen bağlama çalar, çok güzel sesi var, türkü söyler. Öyle. Ben çok teşekkür ederim. İnşallah böyle azıcık da olsun, böyle bilim insanlarına diyorum ya, böyle azıcık ucundan bir kırtık faydam olsa bile. Yine de bak sen uğraşıyorsun. Yani bir uğraşan var. Yani bu çok büyük bir şey. Çok takdir edilesi bir şey. Yani çok teşekkür ederim dahil ettiğin için. Ve bu benim köpeğim. Çocuğu. Kızım. Küçük kızım bu da benim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.